Deniz Yurdakul ve Korhan Korman'ın sunduğu Anadolu Katilleri başlıyor. Bölüm 3. Koleji Katil.
Deniz'cim selam, nasılsın?
İyiyim Korhan'cım, sağ ol. Sen nasılsın?
Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Geçen programımızdan beri bayağı bir hastalıklar falan atlattık. Sizin evde, bizim evde ama iyiyiz.
Evet, evet, sesin de düzeldi. Dün biraz endişe ettim. Burun tıkanıklığı vardı. Çok geçmiş olsun, mevsimsel, çok normal şeyler bunlar.
Neyse, çabuk geçiyor Allah'tan.
Evet, bugün koleji katil konuşuyoruz galiba, değil mi?
Evet, Orhan Aksoy'u koleji diye bilinen, aslında bayağı bir vahşete imza atmış olan ve çok kısa diyebileceğimiz tarihler arasında aslında gene yaklaşık 5 kişiyi öldüren birinden bahsediyoruz.
Maalesef,
ve biraz evet. Vahşi cinayetler ve koleji adını almasının sebebini zaten konuştukça açıklayacağız.
Doğru. Korhan'cığım ben biz yayına girmeden yani konuya girmeden önce birazcık Sevinç Yavuz konusunda dinleyicilerimize bir bilgi vermek istedim. Bizim kaynağımız genellikle Sevinç Hanım. Sevinç Yavuz aynı zamanda benim arkadaşım olur. Yakında bir arkadaşım, çok çok beğenirim kendisini, çok severim. Sevinç Hanım bir hayatını adamış bu işe. Zaten ilk başta cinayet muhabiri olarak başlıyor, gazeteci kendisi. Daha evet. Sonra tabii bu konular ilgisini çektikçe aynı zamanda televizyonculuk yönü de var. Ve işlediği konuları televizyona da uyarlamaya başlıyor. Birkaç TRT başta olmak üzere birkaç kanalda seri katil dosyaları yayınladı. İpucu bunlardan bir tanesi, İpucu Kriminal. Onu yaptı. Onun dışında da iki tane hatta üç tane bildiğimiz kitabı var. Bir tanesi Türk Seri Katiller. Konuyla ilgili en detaylı bilgiyi veren, bizi bilgilendiren kitap o. Koleji'yi çok önemsemiş. Koleji ile ilgili ayrı bir kitabı var Sevinç Yavuz'un. Bir de senin Çumra cinayetiyle ilgili bir kitabı olduğunu zannediyorum. Fakat o biraz daha roman havasında sanırım. Belgeselden çıkmış.
Ağırlıklı olarak roman. Evet, yani güzel bir roman aslında ama hani tabii ki kişiler, olaylar tamamen hani bir roman haline getirilmiş. Edebi hale getirilmiş.
Yoruma geçmiş.
Evet, yoruma geçmiş ama güzel bir kitap. Yani okuması keyifli bir kitap, tavsiye ederiz.
Evet, Sevinç Hanım piri oluyor bu işin. Sevinç Yavuz. Eğer konular ilginizi çekerse bizim gibi siz de onun kitaplarına başvurabilirsiniz, okuyabilirsiniz.
Evet, ben de bu arada kendisine teşekkür etmek istiyorum. Bizim için de, konuyu merak eden çok insan için de çok çok önemli bir kaynak. Hatta ben artık hani Türkiye'de bu konunun otoritesi olarak görüyorum kendimi. Çünkü çok ciddi çalışmaları var. Sonrasında devam ettiriyor, programlar var, kitaplar var dediğin gibi. Yani artık kaynak kabul ediliyor ki çok doğru bir şey. Ben de bu vesileyle kendisine teşekkür etmek isterim. Gelelim Orhan Aksoy'a.
Evet Korhan'cığım, bir küçük özetle başlayalım mı Orhan Aksoy'la ilgili?
Tamam, Orhan Aksoy ile ilgili aslında hani klasik anlatabileceklerimiz, 1971 doğumlu, Samsun Bafra'da doğmuş, evli iki çocuk babası, çeşitli işler yapmış, çeşitli işlerde çalışmış. Bundan önce bayağı acılı bir çocukluğu var, bayağı travmatik bir çocukluğu var. Normal aslında hepimiz gibi yaşayan bir insan, fakat bir kırılma noktası var. Ben bunu Gölcük depremi olarak görüyorum. Bu tetikleyiciyi Gölcük depremi olarak görüyorum. Ondan sonra adamın delirme noktası diyebileceğimiz noktaya geliyoruz ve cinayetler başlıyor. Cinayetlerin işleniş biçimi, bulunuş biçimi aslında çok korkunç. Ve gene zaten yakın bir tarih sayılabileceği için hepimiz hatırlıyoruz. Bir dönem medyayı da bayağı meşgul etmişti. Bayağı bir hani dehşete düşürmüştü hepimizi. Ve ilginç bir karakter. Gene psikolojisiyle alakalı çok konuşabileceğimiz bir karakter. Benim dediğim gibi ilgimi çekiyor. Sevinç Hanım'ın da ilgisini çekmiş ki senin dediğin gibi ayrı bir kitap ayırmış kendisine. Biz de hani biraz kendisinden, Orhan Aksoy'dan bahsedelim.
Evet, benim de ilgimi çeken şöyle, geç yaşta başlıyor cinayetlerini. Evet. Öyle çocukluktan falan başlamış bir şey değil. Sen tetikleyiciyi deprem olarak düşünmüşsün. Çok makul, çok olası. 20 yaşında evinden kaçıyor. İstanbul'a geliyor. İstanbul'da evden kaçma sebebi ileride de konuşacağız. Baba, bir evde oldukça şiddete meyilli bir baba var. Bütün çocuklarını döven ama özellikle Orhan'ı daha fazla döven bir baba var. İstanbul'da 10 ayrı hırsızlık ve bir dolandırıcılıktan sabıka alıyor. Hapse giriyor, çıkıyor. 5 yıl, hatta uzun bir süre, 5 yıl süreyle hapiste kalıyor. Hapisten çıktıktan sonra hasta çıkıyor, tüberküloz oluyor. Tüberküloz tedavisi gördükten sonra Bükreş'e gidiyor çalışmak için. Bükreş'te de hayatının aşkıyla tanışıyor. Orada bir hanımla evleniyor, yabancı bir hanımla. Türkiye'ye döndükten sonra kadın adını Mine olarak çeviriyor. Orijinalini bulamadım. Sonra Orhan Aksoy bir restoranda komilik yapmaya başlıyor. Son derece de disiplinli bir şekilde çalışıyor ve hiçbir sıkıntı yok bu sürede. Ek iş yapıyor, iş portacılık yapıyor falan. Ailesini gayet güzel geçindiriyor. İki tane de çocukları oluyor. Ve bu esnada her şey iyi giderken 17 Ağustos depremiyle birlikte her şeylerini kaybediyorlar, pek çok kişi gibi.
Evet.
Ve artık ailesine bakabilecek hali kalmıyor. O yüzden de ailesini Bükreş'e, eşinin babasının yanına gönderiyor, çocuklarıyla eşini. Öyle bir boşanma falan yok. Sadece maddi sıkıntılar dolayısıyla eşini gönderiyor.
Hani orada bakarlar diye düşünüyor.
Evet. Ben bakamıyorum, orada bakılır diye düşünüyor.
Sonrasında zaten aslında kopuş noktası başlamış oluyor. Bu depremle alakalı tetikleyici diye düşündüğüm şey, benim mesela Gölcük depremini yaşayan arkadaşlarımın hepsinin bana anlattığı şey şuydu. Çok ağır bir travma kaldı üzerimizde. Çok ağır bir korku kaldı. İşte sürekli hani diken üzerindeydik. Sonrasında da devam etti. Buna bir de Orhan Aksoy'un çocukluğunu ekleyince, çünkü sen de bahsettin. Ya balta sapı, keser sapı gibi şeylerle dövüyormuş çocukken Orhan'ı. Gerçi bütün ailesini dövüyormuş ama senin dediğin gibi Orhan'ı daha fazla dövüyormuş ve çocukluğu sürekli hani bir korku içinde geçmiş. Aile babanın motorunun sesini duyunca, dışarıdan babanın motosikletinin sesini duyunca saklanırlarmış. Yani çok korkunç bir çocukluk. Sonrasında normal diyebileceğimiz bir hayat. Aslında evet, temiz bir sayfa açmış kendine. Sonra deprem, sonra geçim sıkıntıları derken bir kopuş noktası başlıyor. O arada zaten psikoloji de fazlasıyla dibe iniyor anladığım kadarıyla ve cinayetlere başlıyor.
Evet, geldik cinayetlere. Fakat Korhan'cığım, ben olayın doğası gereği cinayetleri anlatmaya 3. cinayetten başlamamız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü aslında neden böyle düşünüyorum? İlk bulunan ceset 3. cinayet. Seyyar satıcı Ömer Şeker.
Şöyle Deniz, burada dediğin çok doğru. Bizim anlatacağımız olaylarda cinayetlerin işlenişiyle cesetlerin bulunması kronolojisi farklı. Yani aslında 3. cinayet, evet, Ömer Şeker ilk bulunan ceset, Fatih'te bir inşaatta inşaat işçileri tarafından bulunuyor. Ama Orhan Aksoy'un 3. cinayeti.
Evet. Ne şekilde bulunuyor? Biraz anlatabilir misin bize Ömer Şeker olayını?
Tabii ki Ömer Şeker'in ilk cesedinin bulunması şu şekilde oluyor. İnşaatta kalan iki tane işçi var. Sabah kahvaltı ediyorlar. O sırada inşaatın müteahhiti yanlarına geliyor ve işte bir gün önce yaptıkları işi görmek için bir temizlik işi var. Aşağı bodruma inmelerini istiyor. İniyorlar, bakıyorlar, orada bir koli var. Hani onun orada olmaması gerekiyor. İşçiler de şaşırıyor. Hep beraber açıyorlar. Sonra onun içerisinde gene böyle bir bidona konulmuş. Kolinin içerisinde bir bidon var. Onu da açıyorlar. Plastik parçaları. Ve en son bakıyorlar ki çıplak bir erkek cesedi. İlk bulunan cesedimiz Ömer Şeker bu şekilde. Tabii hemen polis geliyor. Hemen incelemeler, kriminal incelemeler yapılıyor. İlk başta tabii çok dehşet verici ama henüz ne olduğu bilinmeyen bir cinayet. Zaten aslında hemen çok yakınına ikinci ve üçüncüye geçiyoruz. Aslında dördüncü ve beşinci. Evet, biraz karışık oluyor böyle anlatınca ama dediğimiz gibi bulunma
Çok kısa bir
sıralarıyla.
kopukluk oldu. Sesin gitti.
Ha şöyle, bu ilk cesedin bulunmasından sonra süreç daha hızlı işliyor. Şu şekilde hemen akabinde ikinci ve üçüncü ceset bulunabiliyor. Aslında bu da dört ve beşinci cinayet. Biraz karışık
Evet.
gelecek dinleyenlere ama ilk önce sonradan işlenen cinayetlerin cesetleri bulunuyor. Ve zaten dediğimiz gibi emniyet Ömer Şeker'in daha araştırmasını yaparken hemen Gazi Osman Paşa'da bir parktan gene ihbar geliyor.
Evet, şimdi Ömer Şeker'in özel durumu, yani neden özel bir cinayet? Çünkü bir kolinin içerisinde elleri ayakları koli bandıyla bağlanmış. Aynı zamanda burun deliklerine ve kulaklarına, ağzına bir madde, silikon dökülmüş.
Her yerine Deniz, anüsü de dahil olmak üzere her yerine. Yani açık
Bütün açık.
deliklerin hepsi, bütün açık deliklerin hepsini silikonla kapatıyor.
Evet, bir de zannediyorum penisini defalarca koli bandıyla sarmış. Öyle
Deniz,
bir takım.
burada ilginç bir durum var. Diğer bulunan cesetlerde de kat kat sarıyor penisleri. Yani anlatılana göre böyle 10-15 kat sarıyor. Bu bana çok ilginç gelmişti ama tabii kendi içimde bir uzman olmadığım için çözemedim. Ama sanki ekstradan onu yok etmek, saklamak istemiş gibi.
Evet, kendi açıklaması cesedin kokusunu engellemek için yaptım bu çalışmaları diyor, ama yani hiç inandırıcı gelmiyor insana. Cesedin kokması bu şekilde hani nasıl engellenir? Ben onu bilmiyorum, bilemedim yani. Ömer Şeker olayı tabii bir süre sonra kimliği belli oluyor. Kim olduğu buluyorlar. Bir seyyar satıcı o zamanlar, o senelerde hatırlarsın, tezgah üzerinde DVD'ler satılırdı.
Evet,
DVD değil de CD,
CD'ler.
film CD'leri. Özellikle de bu Ömer şey satıyor, porno
Evet.
CD'ler satıyor. Ve bu gene bir gün, şimdi şöyle de enteresan bir şey var. Aslında Orhan Aksoy ile tanışıyorlar. Ve Orhan Aksoy daha sonra şeyde ifadesinde diyor ki, ben onu bütün Romen kadınlar fahişedir dedi diyor. Biz konuşurken diyor. Karısı da Romen ya.
Evet.
Orada ona sinirlendim diyor. Ve kafaya taktım diyor. Ve daha sonra sakal bırakmış. Üstünü tamamen farklı bir, yani kırk değiştirmiş, öyle
Evet,
söyleyeyim.
Ömer Şeker onu tanımamış. Yani işin
Tanımamış.
aslı o, tanımamış. Bu senin bahsettiğin bir toplu oturulan bir ortamda geçiyor bu diyalog. Fakat üzerinden yaklaşık bir sene geçiyor. Dediğin gibi tipi değişiyor ve Ömer Şeker kendisini tanımıyor. Ama
Tanımıyor.
bir
Tanısa belki gitmeyecek.
herhalde yani, ya da ne bileyim, daha farklı olabilirdi. Ama adama diyor ki işte şu kadar evimde porno CD'm var, gidelim alalım. 300 lira gibi bir rakam kalmış aklımda, öyle bir şeye anlaşıyorlar. Ve yola çıkıyorlar Ömer'in bir arkadaşıyla beraber.
Taksiyle gidiyorlar.
Evet.
Evet, o zaman dört kişiler takside. Yani taksi şoförü dahil.
Aha. Evet.
Ve bir noktaya geliyorlar. Orada şey diyor ki katil, Orhan yukarı gel diye Ömer Şeker'i çağırıyor. Arkadaşı da bir gelmek için bir hareketleniyor. Diyor ki benim yukarıda ailem var. Sen gelme. Hoş olmaz, hani çok kalabalık olur gibi bir şey
Aha.
söylüyor. Takside bekle sen diyorlar. Ve işte Ömer Şeker'le birlikte yukarı çıkıyorlar. Orhan Aksoy. Yarım saat kadar sonra takside bekleyen arkadaşı, çünkü yarım saat geçmiş, artık sıkılıyor, telefon ediyor ve Ömer Şeker hayatta. Açıyor telefonu, diyor ki ben şimdi biraz işim var diyor. Bir yarım saat sonra gelirim, 15 dakika sonra gelirim diyor. 15 dakika geçiyor, gelen giden yok. Yarım saat geçiyor, gelen giden yok. Artık taksi şoförü de hani
Söyleniyor
söylenmeye
muhtemelen.
başlıyor. Tekrar telefon ediyor arkadaşı. Bu sefer telefon kapalı çıkıyor. O da diyor ki artık yani hani yeter falan gibi düşünüyor anladığım kadarıyla. Ve gidiyorlar taksiyle. yani arkadaşı evine mi gidiyor artık nereye gidiyorsa hani beklemeyi kesiyor. O sırada yukarıda olanlar var. Neler oluyor?
Evet, yukarıda zaten ondan sonra hani tasarlamış belli ki bunu. Şöyle yaklaşıyor Ömer Şeker'e. Bir saniye kendi notlarıma da bakıyorum çünkü öldürme şekilleri aynı olsa da bazılarında farklılıklar var. Evet, iple boğuyor.
Evet.
Çamaşır ipiyle boğuyor. Yalnız burada Deniz ilginç bir şey daha var. Bu bütün cinayetlerde geçerli, unutmayalım bunu. Çok iyi bir adli tıp temizliği yapıyor. Yani evet. Çok zor delil bulunuyor. Birçoğunda hani bulunamıyor. Zaten bulunamamış ki faili meçhuller var vesaire. Hakikaten çok iyi bir temizlik yapıyor. Boğuyor Ömer Şeker'i. Öldürüyor ve ondan sonra zaten hani beden üzerinde o temizliği yapıyor ama bayağı bir şey de yapıyor. Üzerinden izleri de temizliyor. Aslında kanıt bırakmıyor.
Saatlerce banyodaki banyoyu evet. Suyla doldurup küveti saatlerce cesedi küvetin içinde bekletmiş. En azından burada Ömer Şeker olayında bunu yapmış. Ve yukarı Ömer Şeker neden inmiyor, neden geri dönmüyor? Çünkü belli ki içki içmeye başlıyorlar. Aha. İçki veriyor Ömer'e fakat içki ilaçlı. Bu da bir şey, bir ritüeli diyeyim Orhan Aksoy'un.
Orhan'ın yani, evet.
Bu içki ritüeli. Olur, kahve olur, su olur. Bir sıvı veriyor. İçeceği sıvının karşıdaki kişinin içerisine ilaç koyuyor. Çünkü büyük ihtimalle şey istemiyor. Zaten kandan hiç hoşlanmıyor. Beni kan tutar diyor. Hatta vejetaryanmış. Etten, kandan bu tarz şeylerden hoşlanmıyor. O yüzden iple boğmayı tercih ediyor. Ve çok güçlü bir insan değil. Daha böyle çelimsiz birisi. O yüzden o şeyi de göze almak istemiyor.
Sana da söyleyeyim. Hani dinleyenler de merak edebilir. Ben ilk bu olayları okuduğumuzda fotoğraflarına baktım. Bayağı çelimsiz dediğin gibi ve hani sen de düşünmüşsündür mutlaka o kolileri nasıl götürdü?
Evet.
Yani bayağı zayıf bir adam ve kurbanların içerisinde bayağı irileri var. O yüzden herhalde senin dediğin gibi uyuşturmadan cesaret edemiyor. Çünkü karşı koyarlarsa hani yapamayabileceğini biliyor kendisi de.
Kesinlikle katılıyorum. O yüzden o rahatlatıyor yani o ilaçla. Bayılttıktan sonra rahatlıkla gene de boğarak öldürüyor. Yani silah ya da bıçak kullanmıyor.
Kan hiç çıkmamasını şey istiyor.
Kan çıkmamasını istiyor. Aynen. Biraz da temizlik takıntısı da var.
Evet, vücut
belki
sıvılarına karşı.
Belki etrafı silahsını da istemiyor. Bilemiyorum. Evet, bu Ömer Şeker olayı bu şekilde olunca polis tuhaf bir şeyle karşı karşıya olduklarını anlıyor. Ve arkasından dediğin gibi hani bir iki gün sonra Taksim'de
Gazi Osman Paşa.
Evet pardon, Gazi Osman Paşa'da burayı istersen sen anlatabilirsen.
Şimdi orası da ilginç. Gazi Osman Paşa'da bir park. Orası çok geniş büyük bir alandır. Parkın bekçisi. Akşam 9 sularında parkın içerisinde bir çay bahçesi var. Oraya doğru gidiyor. Orada işte arkadaşları var. Onlarla biraz oturuyorlar, sohbet ediyorlar falan. Sonra da orada her akşamki ritüellerinde arkadaşları parkın bekçisine diyorlar ki parkın bir tarafında sabahtan beri iki tane sahipsiz koli duruyor. Hatta bu arkadaşları, bu gençler civardaki esnafı dolaşıyorlar, soruyorlar hepsine. İşte iki tane koli var sizin mi falan diye. Herkes olumsuz cevap veriyor. Tam ne yapalım diye kolinin başında düşünürlerken yanlarından bir ekip otosu geçiyor. Ekip otosunu durduruyorlar, polislere durumu anlatıyorlar. Polisler geliyor işte, ne yapalım, açalım mı diyorlar. Bu arada kolilerden ağır bir koku yükseliyor. Polis bakıyor, birini açalım diyorlar. Açıyorlar bir koliyi. Zaten ikincisini açmalarına gerek kalmıyor. İlk koliden sonra ne olduğunu anlıyorlar. İki kolide de iki tane çıplak erkek cesedi var.
Evet.
Gene aynı şekilde cesetlerde çürüme var. Ondan sonra gene temizlenmiş. Bulguları kolay kolay bulamıyorlar. Ondan sonra ölüm nedenini bile hani tahmin ediyorlar ama kesin bir ifade kullanamıyorlar. Ama tabii bu olay neyi gösteriyor? Gene Ömer Şeker'e dönüyoruz. Cinayet şekli aynı, kolilerde bulunuyor. Ha, o zaman diyorlar ki ha tamam, bunlar aynı kişinin işi ve bulunan kişiler Turgut Erkan ve Ali Rıza İdrisoğlu.
Evet. Peki bu kişilerin alakası ne?
Şöyle, aslında ilk polis şunu düşünüyor. Bulunan cesetlerin ve kişilerin birbirleriyle hiç alakası olmayabilir. Öyle görünüyorlar. Şimdi Turgut Erkan'a bakalım. Kendisi setlerde çalışıyor. İşte o dönemde meşhur olan dizilerde çalışıyor. Işıkçı. Hı hı. Ali Rıza İdrisoğlu ise çok daha farklı bir profil çiziyor bize. Boğaziçi mezunu, zengin bir aileye mensup. Yani ilk cinayetlerle bir seyyar satıcı, bir ışıkçı. Ve Ali Rıza İdrisoğlu'nu yan yana koyduğun zaman aslında çok alakasızlar. Fakat polis tabii o arada bunu bilmiyor ama hepsinin gene ortak noktası Orhan Aksoy'la bir alakaları var.
Evet, zaten bu 5. cinayet, daha doğrusu 4 ve 5 diyelim. Koliler bulunduktan sonra yakalanma hemen arkasından gerçekleşiyor. Çok uzamıyor yani o son iki cesedin bulunmasıyla Orhan Aksoy'un yakalanması arasında çok uzun bir süre yok.
Şöyle, o da aslında şu şekilde oluyor Deniz'ciğim. Ali Rıza İdrisoğlu'nun cep telefonunu alıyor.
Ha.
Cep telefonunu alıyor fakat kapatıyor. O zaman polis bir teknik takip başlatıyor. Telefonu açıldığı anı tespit ediyorlar ve açıldığı anda ilk gönderdiğin sinyallerin olduğu yere gidiyorlar. Yani bu şekilde yakalanıyor. Aslında bu kadar titiz çalışan biri için inanılmaz acemi bir hata yapıyor. Maktulün cep telefonu sayesinde yakalanıyor.
Evet, gerçekten dediğin gibi her şeye bu kadar dikkat edip böyle bir hata sonucu yakalanmış olması, tabii ki iki yakalandı.
Evet, evet.
Ama tabii insana şey yapıyor, şaşırtıyor yani, daha zeki olduğunu düşünüyorsun o şey yaparken, incelerken. Bu yakalanmadan sonra tabii itiraflara başlıyor, ifadesi alınıyor. Bu ifadesinde ilk başta 3 cinayeti de kabul ediyor ve 2 cinayetten daha bahsediyor, değil mi Korhan?
Evet, o kısım zaten aslında hani çok korkunç. 2 cinayet de bulunuyor. 2 kurban da bulunuyor. Ama hiçbir şekilde hani tabii polisin araştırma şeklini biz bilemeyiz. Ama yani ne kadar ciddi bir araştırma yapıldı çok emin değilim. Yani bakıyorlar, ha tamam, fail meçhul, ondan sonra göm kimsesizler mezarlığına gitsin. Ha, burada şu etkendir belki. Mesela ilk yani bulunan cesetlerde hem Turgut Erkan için hem Ali Rıza İdrisoğlu için kayıp başvurusu var.
Evet.
Bu işlemi çabuklaştırıyor. Yani kayıp başvurusunda o boylarda, o görünüşte şu kişiler kayıptır diye polisin elinde bir başvuru olduğu için cesetlerin teşhisi hızlanıyor. Anladığımız kadarıyla ilk iki cinayette böyle bir şey yok. Ki zaten dediğin gibi itiraflarında öğreniyoruz. Aslında ilk cinayeti ev arkadaşı Mehmet Yeşil Yayla.
Evet, bu işte eşini gönderiyor. Anladığım kadarıyla. Aha. Eşi gittikten sonra evde yalnız kalıyor ve maddi destek için herhalde odalarından bir tanesini kiraya veriyor.
Evet.
Doğru mu?
Evet. Kiraya veriyor. Beraber yaşamaya başlıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Sonraki ifadelerinde çıkıyor ortaya. Adama kendi kendine bir kuruluyor. Yani bir hırs yapıyor adama karşı. Şimdi mesela Mehmet Yeşilyaylı diyor ki ben 3 kişiyi öldürdüm, cezaevinde yattım. Ondan sonra cezaevleri şöyledir. Orhan Aksoy kendisi de cezaevinde yattığı için işte diyor ki cezaevinde şu şöyle olur, bu böyle olur değil mi? Mehmet hayır öyle olmaz falan diyor. İnatlaşıyor Orhan'la. Ondan sonra diyor ki yani gülme sebebi sinirimin bozulması. Bunun çok bitik anlandı diyor. Bu çok ikiyüzlü bir adam diyor. Hatta Şener Şen'in Turşucu filmindeki adam gibi ikiyüzlü biriydi diyor ifadesinde. Kendi kendine böyle bir hırslanıyor, sinirleniyor. Ben bunun işini bitireceğim diyor. kopuş noktası neresi oluyor? Sabah uyanıyor, komodinine bakıyor, cep telefonu yok. Hemen kafasında diyor ki tamam çaldı bunu. Bu arada Mehmet bir zamandır anladığım kadarıyla kira vermiyor. Ahmet bir kira vermiyor sanırım bir zamandır. Akşam eve kira parasıyla geliyor. Diyor ki o zaman ha tamam telefonumu çaldı, sattı. Kafasında böyle kuruyor ve ilk infazını gerçekleştirmeye karar veriyor.
Gene tanıdık ritüel değil mi? Yani içki içiriyor, bir şey içiriyor ilaçlı.
Evet, evet gene ilaçlı içki.
Arkasından da iple boğup küvette yatırmak.
Aynen öyle. Ritüelini uyguluyor. Bu arada bizim incelerken fark ettiğimiz şeyde bir de bir hırsızlık takıntısı var. Bu sana da ilginç geldi mi? Kendisi hırsızlıktan sabıkalı. hırsızlık takıntısı var. Yani buna sinirleniyor. Ya benim tahminim kendisi de hırsızlıktan sabıkalı ve hapis yattı ama bu suça karşı çok büyük bir nefret oluşmuş içinde. Yani hırsızlık dediğin zaman cidden deliriyor ve artık bu kişi öldürülmeli diyor kendi içinde.
Ki gene yakalanmayan.
Evet, ikinci
Murat
cinayeti.
Murat Kaya da aynı şekilde sanırım.
Evet evet, bu da sanırım kardeşinin arkadaşı. Bu adam da şey yapıyor, hırsızlık yapıyor. Adama eve çağırıyor. Ritüel aynen tekrarlanıyor. Onu da öldürüyor ve onu nereye gömdüğünü sanırım Yeni Bosna'da bir yere gömüyor onu da. Ve dediğimiz gibi şeyler, bu cinayetler son ilk iki cinayete faili meçhul kabul ediliyor. Bir tanesi Yeni Bosna. Evet, Yeni Bosna mevkiinde, bir de Hastal Çöplüğü'nde. Yani o da çok geniş bir alan. Şimdi durmuyor galiba ama ben ilk taşındığımda hatırlıyorum. Öyle Hastal Çöplüğü diye devasa bir yer vardı burada. Orada da gene aynı şekilde oraya atıyor ve bu iki kişi maalesef ki kimsesizler mezarlığına gömülüp dosyalar faili meçhul kalıyor.
Murat Kaya, kardeşinin arkadaşı olan kişi, aynı zamanda Turgut Erkan cinayetiyle de ilgili. Turgut Erkan bu hani şey olan setlerde çalışan, film setlerinde çalışan, hani ne alakası var acaba diyorduk. Onun alakası şöyle, Murat Kaya'yı görmüş Orhan Aksoy'la birlikte. Gidip diyor ki en son seninle görüldü, bu adam kayıp, tehdit ediyor, sen onu öldürdün, bir şey yaptın diyor, kaybettin falan gibi konuşuyor. Onun infazı bu cümleleri yüzünden oluyor. Ali Rıza İdrisoğlu, yani son cinayetin sebebi de artık diyor ki çok koli masrafım oldu. Bir sürü para harcadım. Bu sefer yani zengin bir insan, bir iş insanı Ali Rıza Bey. Onu tamamen hani para için öldürdüm diyor orada. Diğerlerinde hep bir kişisel sebep var. Bir tek burada bir kişisel sebep yok.
Valla yani aslında kafasını ve beynin işleyişini bilemiyoruz. Şimdi bütün cinayetlere baktığımızda bu bana da bir kişisel sebep varmış da henüz bilmiyormuşuz gibi geliyor.
Olabilir.
Ama hani evet, bunlar tamamen teori tabii, benim düşündüğüm şeyler. Çünkü aslında bağlı kaldığı bir ritüeli var. Bağlı kaldığı bir cezalandırma yöntemi var kendince. Hırsızları cezalandırdığı bir yöntem var. Veya işte Roman kadınlar fahişedir diyene cezalandırdığı bir yöntem var. Kendince ahlaklı olduğu, düşündüğü bir şey yapıyor aslında. Bu daha sonra göreceğimiz seri katillerin birkaçında da var. Yani ben doğruyu yapıyorum. Fakat hani bu arada hemen merak eden olacaktır. Cezaevinde yani adli dengesi yerinde cezai ehliyeti var, kabul ediliyor.
Evet, yani şey, çivici gibi değil.
Yok,
hiç değil. Alakası yok.
Yani cezai ehliyeti var deniyor. Kendisi zaten hani bir şansını deniyor mahkemede. Hani rahatsız olabilirim, bir inceleneyim falan deniyor ama psikolojik incelemesinde böyle bir şey çıkmıyor. Yani cezai ehliyeti yerinde, gene merak eden olursa, aslında 5 kez idam cezası aldı ama tam ondan sonra idam cezası kalktığı için şu an 5 kez müebbet cezasında Kartal Cezaevi'nde 52 yaşında şu anda hala yaşıyor.
Evet. Bu olayın bir ilginç yönü daha var benim açımdan. Benim çok ilgimi çekti. 1,5 sene sonra ve bu arada Orhan Aksoy hapisteyken aynı şekilde bir cinayet daha işleniyor Korhan. Çok
Evet,
benzer bir
çok
şekilde Bursa'da.
ilginç. Çok ilginç, evet. Ondan biraz uzun bahseder misin Deniz? O konu benim de çok ilgimi çekti.
Evet,
Ve
evet.
hani senle de konuşurken aynı şeyi düşündük. Çözülmemiş bir konu aslında bence. Sen de ikna olmadın, ben de ikna olmadım.
Kesinlikle olmadım. Şimdi bakalım dinleyiciler ne düşünecekler. Bursa'da 2 katlı bir ev, küçük bir ev. Burada yaşayan bir adam var. 2 kişiler daha doğrusu. Kardeşler. 2 kardeş yaşıyor burada. Yaşlıca. 2 kişi. Ve hani şey olarak bilinmiyorlar. Kötü kötü kişiler olarak bilinmiyorlar. Mahallenin sevdiği, sempati duyduğu en azından
Yok, yaşlı insanlar.
vukuat çıkaran kişiler değiller. Üst katta yaşıyorlar. Küçük bir böyle köy evi gibi gözünüzde canlandırın. Apartman gibi değil de alt katta da bir kat daha var. Ve orayı da kiraya veriyorlar. Daha önce de vermişler. Fakat aşağısı alt kat şimdi boş. Yeni bir şey geliyor. Kiracı geliyor. Karı koca genç insanlar. Ve orayı kiralıyorlar. 2 gün sonra tam olarak 2 gün sonra yukarıda yaşayan yaşlı adamın cesedi bulunuyor. Ve ceset çok tuhaf bir şekilde bulunuyor. Yani bir cinayet olduğu kesin. Elleri, kolları ve bacakları koli
Aslında çok tanıdık bir
bandıyla.
şekilde
Çok tanıdık bir
bulunuyor.
şekilde daha önce de yani kolicinin stiliyle öldürülmüş. Fakat kolici hapiste. Kafasının üzerine gene bu da kolici. Kolici de onu atlamış olabiliriz. Havlu kullanıyordu hep. Çok havlu
Evet,
kullanırdı.
doğru
Burada
hatırladım.
maktulün yüzünü havluyla kapatmışlar. Onun üzerine de gene böyle defalarca bantlamışlar. Yani yüzü görünmüyor ceset bulunduğu zaman. Bir şey daha var. İlaç. İlaçlanmış. Kahvesine ilaç atılmış. Kahvesine atılan ilaç sonucunda kendisini kaybettiği sırada da boğularak öldürülmüş. Bunu nereden anlıyoruz? Şimdi elini bantlamışlar ya, o koli bantlarında hiç buruşukluk yokmuş Korhan. Eğer o sırada hayatta ya da ayık olsaymış mutlaka hareket edermiş ve o
Direnirmiş.
koli bantları böyle buruşurmuş. Hiçbir buruşukluk yok, dümdüz tertemizler. Bunun üzerine polis yani zaten anlıyorlar hani cinayet olduğundan eminler. O sırada da banyoda mutfakta yemek artıkları var ve bir kişi için olmadığı belli. 3 tabak var ve 3 tane de şey var, kahve fincanı. Yani birileri gelmiş ve bir içeriye bir zorlama yok. Belli ki kendisi almış içeriye, tanıdığı biri. Oraya gelen kişiler ve birlikte yemek yemişler, kahve içmişler. Ardından kapının hemen önünde, yani 2. katın cesedin bulunduğu yerde kapının önünde sigara izmariti buluyorlar ve adam sigara içmiyor. Bunun üzerine bütün şüpheler aşağıdaki kiracıya dönüyor. Zaten evi tutalı 2 gün olmuş onlar. Aşağıya iniyor jandarma. Ve bir bakıyorlar ki çok üstün körü eşyalar var içeride. Yani şöyle söyleyeyim sana, bir tane koltuk, bir tane sehpa, mutfakta hiçbir şey yok neredeyse.
Yani aslında
Sadece
kimse
su
yaşamıyor
şişesi.
gibi.
Aynen öyle, hiç kimse yaşamıyor gibi. Fakat burada çok enteresan bir nokta var. Neden bilmiyorum, çok fazla üstünde durulmadı. Ben çok önemsiyorum. Bir kadın çantası bulunuyor. Ve kadın çantasının içerisinden bir not çıkıyor. Ve bu notta diyor ki şimdi bu bilgiyi sadece Sevinç Hanım'dan alabiliyoruz. Başka hiçbir yerde yok. Çok aradım. Sevinç Hanım'ın yazdığı bu Seri Katiller kitabında var. Hapisten gönderilmiş bir not. Notun içeriğini söylemiyorlar bize. Biz bunu bulamıyoruz. Çok aradım, bulamadım notun içeriğinde ne yazdığını. Sadece hapisten yani cezaevinde yatan birisinden gelen bir notun kadının çantasında olduğu söyleniyor. Ben
Cino'dan veya Cino'ya gibi bir şey kalmış
evet
aklımda, değil mi? Öyle
Cino
bir şey.
doğru.
Cino, ha?
Cino diye hitap ettiği bir kişiye hapisteki kişi göndermiş notu. Yani Gino dışarıdaki kişi. Ondan sonra neyse işte tabii bütün şeyler, oklar kiracıya çevriliyor. Büyük ihtimalle o diye düşünülüyor. O gece de bu arada kardeşi dışarıda yatmış. Bir akrabalarına gitmiş ziyarete, orada kalmış. O yüzden tek başına, yoksa çoğu zaman zaten kardeşiyle birlikte.
İkisi beraber yaşıyorlar.
Sonra jandarma kimlik incelemesi yaparken çok ilginç bir şey buluyor. Bir bakıyorlar ki bu maktul, ölen kişi meşhur kolici katilin babası.
Evet. Evet, bizim de bahsettiğimiz baba.
Kolici katil. Lin kendi kurbanlarını öldürdüğü şekilde öldürülmüş. İşte şeylerden evde bir tane alt katta fatura buluyorlar. Hep bu cep telefonları çok işe yaramış. Cep
evet, telefonu o zamanlar...
faturası buluyorlar. O faturadan kiracıların kimliğini buluyorlar. Bunlar Balıkesir'de yakalanıyorlar. Karısı da kendisi de farklı ifadeler veriyor. Karısı biz zengin olduğunu biliyorduk. Gasp amaçlı, parasını çalmak için yaptık diyor. Burada sadece 2 gündür aşağıda.
2 gün, yani o da çok saçma. Yani 2 günde zengin olduğunu anlıyorlar. Gasp etmeye karar veriyorlar. Bu planı yapıyorlar. Yani çok saçma. Evet, zaten ifadeleri çok çelişkili anladığım kadarıyla.
Evet, şeyde koca da diyor ki benim karıma sarkıntılık yaptı. Gene o da hani 2 günde. Nasıl oldu? Çünkü yani 2 günde adam...
Çok kısa bir zaman yani.
Çok kısa bir zaman. İçki de içmiyor. Ona dikkat ettim. Çünkü kahveyi ilaçlamışlar. Yani
aslında
bir
ritüelde falan ritüelde tek değişiklik alkolü yerini kahvenin almış.
Evet,
kalanın
yani,
hepsi
yok,
aynı.
Yok, bu içki noktasını şundan söylemek istedim. Hani içip içip kendisini kaybedip taciz yapabilecek biri mi diye, bence değil. Hani
yok,
2 günde
değil.
Taciz de bana çok inandırıcı gelmedi. Kocası diyor ki ben aslında zaten öldürmeyecektim. Ben diyor onu hani orada bayıltıp bırakıp kaçacaktık. Çok sinirliydim çünkü kendisine diyor. 2 arkadaşı daha var. Onları da çağırmış. Tek başına yapmamış bu kolileme işini. Arkadaşlarına da demiş ki evden eşya taşıyacağız. Onun için gelin. Çocuklar gelmişler fakat bambaşka bir şey yapılmış. Sonra aşağı iniyorlar. Bağladıktan sonra ifadeye göre, kendi ifadesine göre katilin diyor ki karım benim nerede çalıştığımı biliyor bu adam diye hatırladı diyor. Ve o zaman diyor öldürmek zorunda kaldım çünkü kendine geldiğinde bizi yakalatacaktı ya da işte burada da saçma. Şimdi yani sadece nerede çalıştığını bilmesi mi, ya bu insanları kiralamış evini, bir kimlikte mi sormadı, kim olduklarını yani bilmiyor mu? Yani zaten biliyor olması gerekiyor, sadece çalıştığı yeri bilmesi ne ifade ediyor ki?
Ya bir de suçtan korkuyorsan suçların cinslerine bak. Yani bir hırsızlıkta bir cinayeti kıyaslıyorsun.
Evet.
Birinde belki ömrün boyunca hapiste kalacaksın. Birinde 2 sene sonra çıkacaksın. Yani o da zaten dediğin gibi çok saçma.
Nitekim Koran'cığım cinayeti kabul ediyorlar ve hapse giriyorlar. Fakat yani bu hiçbir zaman bu arada şey soruyor tabii ki polis. Koleji stiliyle öldürdünüz siz. Oğlunun seri katil olduğunu biliyor muydunuz diyor. Diyor ki evet biliyordum, kendisi anlattı diyor. Kendisi anlattı bana oğlunun seri katil olduğunu. Kurbanlarını nasıl öldürdüğünü anlattı. Hatta bu konuda bir kitap yazmakta olduğunu söyledi diyor. Yani biliyor. Fakat gene bu da burada da bir tuhaflık var. Çünkü iki günlük kiracının sen oturup da oğlunun katil olduğunu, yani hiç hoş bir şey değil. Kiracı için de hoş değil. İnsan korkar.
Ve bilinen, çok tanınan bir katilden bahsediyoruz.
Evet.
Yani o şimdi hani biz böyle konuşuyoruz ama dönem gazetelerine baktığımızda bütün yargılamaları, bütün gazetelerin manşetlerinde adına yapılmış televizyon programları var. Yani alelade bir benim oğlum köy çeşmesinde biriyle tartıştı, bıçakladı, katil oldu da değil.
Evet,
yani
Türkiye'nin
en meşhur seri katillerinden biri senin oğlum. O da dediğin gibi çok tuhaf. Yani oturuyorsun, biz seninle yeni tanışıyoruz. Yarım saat sonra ben sana diyorum ki abi işte benim oğlum da şu kişileri öldürdü. Şu televizyonda, gazetede gördüğünüz seri katil. Yani baştan sona saçma. Ve zaten hani bu ifadeler, ama sonrasında Deniz kabul ediyorlar ve hani bu suçtan da yatıyorlar. Farklı bir şey olmuş mu?
farklı bir şey olmuyor. Fakat bana sorarsan benim kafamda 3 alternatif var. Birincisi söyledikleri gibi. Yani bunlar gerçekten bir şekilde adamları taciz etti. Gözleri döndü. Bir gün önce de işte oğlundan bahsetmişti. O da akıllarında kaldı. O şekilde öldürdüler ki. Yani çok çok şey gelmiyor insana.
Bütün o detayları adam verecek de şöyle bağlamıştı, böyle yapmıştı vesaire anlatacak da o şekilde öldürecekler. Birebir tutacak kadar yani.
O kadar büyük bir nefret iki günde nasıl oluştu?
Yani çok saçma. Bundan...
İkinci alternatifim şöyle kafamdaki. Kolicinin, Orhan Aksoy'un kurbanlarından birisinin yakını bu işi yaptırtmış olabilir diye düşünüyorum. İntikam amaçlı.
Aynı şekilde. Fakat hani o kadar saçma bir intikam olmuş ki eğer öyleyse çok olabilecek bir şey. Fakat gene hani mesela orada söylerler de azmettiren çünkü bayağı bir ceza indirimi sağlardı. Söylemiyorlar sanırım ama çok mantıklı. Fakat hani bilseler ki Orhan Aksoy veya tüm aile fertler zaten babadan nefret ediyor. Yani görüşmüyorlar bile. Orhan Aksoy'un bunu intikam olarak değil ödül olarak alacağını düşünürüm ben işin doğrusu.
Bravo. Ve bu da bizi getiriyor üçüncü teorimize. O da şu bence Orhan
Aksoy'un kendisi öldürdü. Aynı şeyi mi düşündük? Orhan Aksoy'un kendisi.
Evet.
Aynı şeyi düşünmüşüz. Bu da evet belki biraz komplo teorisi olarak gelecek ama cezaevinde sonuç olarak çok fazla insanla tanışıyor, ediyor, giriyorlar, çıkıyorlar. Bunun örneklerini çok fazla gördük daha önce cezaevi tanışıklıklarının sonradan ortaklığa dönüştüğünü. Orhan Aksoy'un parmağı olabilir diyoruz.
Evet bu da bir ihtimallerden bir tanesi benim açımdan. Çünkü Sevinç Hanım gidip aileyle çeşitli görüşmeler yapmış. Ve korkunç şeyler anlatıyorlar. Ablaların anlattıkları yani hiç durmadan sürekli bir işkenceye maruz kalmış.
Evet evet yani dayak da denmez ona artık o bir işkence. Yani sürekli hani çocuk bu birbiriyle tartışır. Birbiriyle kavga eden çocuklara işte niye birbirinizle kavga ettiniz diye ayrı ayrı daha çok dövüyor. Filan böyle yani çok ilginç bütün hayatları şiddetle geçmiş.
Bütün hayatları şiddetle geçmiş. Nitekim kendileri de yani diğerlerini bilmiyoruz. Orhan da şiddet eğilimi göstermiş bir noktada. Ve o babadan kurtulmak hikayesi bence kafasının bir tarafında her zaman var. Bir de beni işte işkillendiren şey açıkçası o çantadan çıkan Cino notu.
Evet.
Hapisten
evet.
Gelen.
Hapisten yani, gelen.
O bir soru işareti. Büyük bir soru işareti. Benim açımdan bu olayda. Yani bu olay şöyle görüyorum ben Korhan'cığım. Orhan Aksoy açısından yani Orhan Aksoy'un işlediği cinayetler açısından bitmiş ve çözülmüş bir olaydır. Fakat babanınkini ben tam içime sinmiyor yani.
Evet,
orada bir ekstra bir şey olduğunu düşünüyorum ve çok ilginç, çok tuhaf bir olay yani. Aynı şekilde kendi kurbanları gibi babasının da aynı şekilde öldürülmesi tabii tarihe böyle ilginç
vaka olarak geçiyor vaka hatta olarak. Hani bizim de okuduğumuz dinlediğimizde içimize sinmiyor ama öyle geçiyor çünkü zaten Orhan Aksoy'un kafasının işleyişini de hiçbir zaman tam bilmiyoruz çünkü şöyle mesela çok kısa ben artık kapanışa yakın mahkeme sürecinden bahsedeyim. Mahkeme süreci artık tamamen şova yönelik yani çok kısa geçeceğim ama işte TV ekranlarından heyecan ve severek izlediğimiz diziler yok Deli Yürek, Memoli falan filan gibi yabancı dizilerin ve yerli dizilerin etkisiyle kendimi ezik hissediyordum. Medyanın bana gösterdiği bu ilgi bir anda beni çok şımarttı. O yüzden cinayetleri işlediğimi itiraf ettim. Yoksa ben yapmadım diyor. Evet. Sonra başka bir celsede tutuyor hakime saatini fırlatmaya çalışıyor. Bir sonraki celsede hakimden özür diliyor. Adil yargılama yapılmadığını söylüyor. Cinayetleri işlemediğini söylüyor. Yani aslında artık mahkemelerde hani idam isteniyor bu arada. Onu da tekrar altını çizelim. Yani aslında öleceğini düşünüyor. Ve işi tamamen şey yapıyor. Şova çeviriyor. Ve çok ilginç bir şey var. Hakime Sevinç Hanım'ın, Sevinç Yavuz'un Kolici Bir Seri Katil Öyküsü adlı kitabını veriyor. Ve kitap dosyaya konuyor. dava dosyasına. Evet, kitap dava dosyasına konuyor. Tabii ki Aksoy'un bütün taleplerini mahkeme reddediyor. Sonra tutuyor, Adalet Bakanlığı'ndan tutuklu yargılandığı için 1 trilyonluk maddi ve manevi tazminat talep ettiğini belirtiyor. Sonra gene hani bunları şov deme sebebim şu, hani aslında bir yandan da bence korkuyor ve bir şekilde cezai ehliyetim yoka getirmeye çalışıyor ki gene celselerin birinde adli tıp kurumunda müşahede altına alınmak istediğini belirtiyor. Ama bunların hiçbiri gerçek olmuyor. Fakat çok kısa gene Orhan Aksoy'u da işleyebilecek bir psikolojik makaleden çok kısa bir bölüm aldım. Neden cinayet işlediklerine dair. Evet. Bu Orhan Aksoy'un durumunda kökende çocuklukta yaşanan travmalar var. Bunlar da genellikle şiddet ve tecavüz. Bu kişilerin hayatlarının bir döneminde travma geçiren binlerce hatta milyonlarca insandan farkı şu, baş edemiyorlar. Farklı bakış açısı geliştiremiyorlar ve o travma aslında içinde hep kalıyor. Yaşandığı andaki canlılığını koruyor, bazen de tetiklenebiliyor. Aslında kendilerini çok çaresiz ve güçsüz hissediyorlar. Ve hakimiyet ve güç isteklerini kurbanlar üzerinden gerçekleştiriyorlar. O yüzden travmaların tedavi edilmesi aslında çok çok önemli. Yani bu belki hepimiz için geçerli bir şey. Bizim ülkemizde mesela psikiyatrik tedavi, psikolojik tedavi çok zor. Parasız yapılmıyor hatta, öyle diyelim. Ben o yüzden hani en başta şunu demiştim, deprem mi tetikledi diye. Çok çok ağır bir olaya kadar belki baskılıyordu ve o olayın yaşattığı dehşet bir anda o travmasıyla baş edemediği noktaya geldi.
Evet, çok acıklı bir hikaye bu da.
Evet, evet, evet. Güzel program oldu.
Evet, çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere o zaman.
Ben de teşekkür ederim. Ağzına sağlık, hoşça kal.
Anadolu Katilleri 3. bölüm sona erdi.